Ayrım 43. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa 514. Ankara, Çankaya Köşkü, Nizamiye, akşamüstü. Gazi'nin arabası Nizamiye önünde duracaktır. Fahrettin Altay Paşa'nın emir subayı fırlayıp kapıyı açıyor. Fahrettin Paşa üniformalı olarak yanında Afet ile arabadan iniyorlar. Mevsim ilerlemiş sonbahar. Yapraklar dökülmektedir. Foksi kopup gelecek, Afet'e yaltaklanacaktır. Genç kız onu okşuyor, sonra Fahrettin Paşa ile birlikte köşkün kapısına yürüyor. Foksi de arkalarından. Ankara, Çankaya Köşkü, kabul salonu, akşamüstü. Gramofonun plağı dönmektedir. Gazi'nin eli iğneyi plağın üzerine bırakır. Müzik başlıyor, Gazi'nin sevdiği Alaturka şarkı Safiye söylüyor olabilir. Bağrı yanık bülbüle döndüm. Gramofonun başında ayakta Mustafa Kemal Paşa. Paşa kısa süre öylece dalıp şarkıyı dinleyecektir. Sonra kalkmış olduğu koltuğa yöneliyor. Orada Mahmut Bey onu saygıyla ayakta beklemektedir. Gazi koltuğuna otururken Mahmut Bey'e eliyle otur işareti yapıyor. Sonra sehpanın üstündeki kadehine uzanıyor. Kadehin yanında leblebi tabağı, rakı sürahisi, tesbihi ve kül tablası. Mustafa Kemal Paşa, neymiş peki Latife'nin benden talebi? Mahmut Bey saygıyla ayakta kalır. Rıza Bey nakletti paşam. Sefaret katipliği gibi, muallimelik gibi bir memuriyet talebinde bulunmuş. Mustafa Kemal Paşa mütehayir. Allah Allah, nereden icap etmiş bu? Mahmut Bey sıkılarak. İnsan içine çıkamıyormuş. Hakarete uğrarım korkusu böyle oyalanacak zahir. Mustafa Kemal Paşa. Öyle mi? Az susar, lafı değiştirir. Bak beri, Muammer Bey'in bir borç meselesi olacaktı. İcabı yapıldı mı? Mahmut Bey rahat ve emin, o gün o saat Paşa Hazretleri. Fahrettin Paşa yanı başında Afet salona giriyorlar. İkisi de memnun ve mesut görünüyor. Gazi onları alayişle karşılayacaktır. Mustafa Kemal Paşa, ooo nerelerdesiniz? Fahrettin Paşa'ya, nasıl benim çiftliği beğendin mi Paşa? Fahrettin Paşa saygılı gülümser. Maşallahı var, inkişafa fevkalade müsait. Mustafa Kemal Paşa Fahrettin Paşa'yı buyur ediyor. Paşa oturuyor. Afet, asude ve masum ona rakı servisi yapacak. Bu arada Mahmut Bey izin isteyecektir. Mahmut Bey, başka bir emriniz yoksa paşam? Mustafa Kemal Paşa Mahmut Bey'e, hele bir teemmül edelim. Neticeden senin de malumatın olur Mahmut. Gramofondaki plak sonuna gelmiştir. Afet başına gidiyor. Tersini çevirip koymadan dönüp Gazi'ye bakıyor. Onun istediğini yapacak. Mustafa Kemal Paşa gülümser. Sonra çalarız Afet. Fahrettin Paşa'ya, paşa kızımı nasıl buldun? Görmeyeli değişmiş mi? Fahrettin Paşa tereddütsüz cevap veriyor. Münevver bir hanım. Ankara ona yaramış paşam. Mustafa Kemal Paşa, İzmir'de anlatmış mıydım? Afet'in ailesiyle biz Selanik'te akrabadan ileri samimiydik. Validesi sizlere ömür. Peder yeniden tehehül etmiş. Bu yavrucak da sözü askıda bırakır, sigarasından bir soluk çeker, sonra dumanlar arasında ekliyor. Mustafa Kemal Paşa kararlı. Onu Avrupa'ya tahsile göndereceğim. Okumaya meraklı. Fahrettin Paşa, isabet buyurursunuz paşam. Afet'e dönerek fakat Gazi'ye, bana muallimliğe başlayacağını söylemişti. Mustafa Kemal Paşa kadehini kaldırır. Başlayacak. Avrupa daha sonra. Gülümsüyor. Bilir misin paşa? Bütün korkum münevver başka bir hanıma benzemesidir. İçerken, hadi şerefe. Kadehini dudaklarına götürürken gülüyor. İzmir, Göztepe'deki köşk, bahçe, sabah. Latife leitmotivi gerilerden geliyor. Bahçede kuş sesleri, körfezden vapur düdüğü, martı çığlıkları. Önde bahçenin tahları arasında dolaşarak çiçek toplayan Vecihe. Ailenin şanına yakışır bir sabah şıklığı içindedir. Topladığı çiçekler bir buket olmuş, genç kız yaşının neşesi ve hafifliğiyle merdivenleri çıkarak verandaya gidiyor. Verandada Canan Kalfa'nın hizmet ettiği zengin ve görkemli kahvaltı sofrası, annesi Adviye Hanım baş köşeye oturmuş, önünde çay fincanı fakat keyifsiz ve iştahsız görünmektedir. Kızını görünce seslenir. Adviye Hanım, Vecihe, hadi kızım, uzatma artık. Az susar, merakla. Ablan kalkmadı mı? Vecihe masanın başına gelmiştir. İçinde çiçekleri olan vazoyu alıp boşaltıyor. Getirdiği çiçekleri koyacaktır. Bu esnada anne kız konuşuyorlar. Vecihe vazoyla meşgul. Kapısını kilitlemiş. Tıklattım, beni kovdu. Adviye Hanım, aman yarabbi yine mi? Vecihe işi bırakır, elinde çiçekler annesine yakınır. Sağ olsun, ablam laf anlamıyor. Bize yaptıklarını eğer Gazi'ye de yaptıysa, doğrusu. Susar, endişeyle başını sallar. Adviye Hanım asabi. Manası ne şimdi bu lafın? Vecihe, bu lafın manası söz askıda kalacaktır. İçeriden önce öfkeli çığlığı, sonra Latife'nin bağırışı işitiliyor. Latife, Rukiye defol, rahat bırak beni, rahat bırak. Arkasından kırılan bir lamba şangırtısı, fırlatılan bir iskemle gürültüsü işitiliyor. Vecihe bunları dehşet içinde dinlemiştir. Eğilip annesine fikrini açıklar. İşte görüyorsunuz anneciğim, manasını kendisi söyledi. Biraz daha alçak sesle, ablamın bir doktora görünmesi lazım. O sırada üzerinde sabahlığıyla Rukiye verandaya inmiştir. Korkmuş ve şaşkın, gözlerini açarak ürkek onlara doğru yürüyor. Sadece bonjour demek istemiştim. İzmir, Göztepe'deki köşk, Latife'nin odası, sabah. Latife leitmotivi hazin ve ağır sürüyor. Açık pencerelerden martı çığlıkları, arada bir körfez vapurunun düdüğü. Kapıya savrulmuş, yandaki etajeri devirip üstündeki karpuzlu abajuru kırmış olan iskemle yerde yatmaktadır. Etajerin çekmecesi açılmış, içindekiler dışarıya dökülmüş, yerde cam kırıkları. Latife besbelli uykusuz ve asabi, bir şeyler yazıyor. Gözleri yaşlı, dudakları hafifçe titremektedir. Sahnenin başından itibaren Latife'nin yazdıkları onun sesiyle of olarak veriliyor. Latife yazdıklarını okuyor. Namütenahi bir hiçliğe yuvarlanmış, felaketzede ve yalnız bir kadınım ben. Saadetimden, yuvamdan, kıymetli emellerimden öyle feci bir şekilde uzaklaştırıldım ki. Kabuğumda ıstırap çekmekten başka bir arzum yok. Samimi belki de mucip bir lüzum olduğu halde meleketten iftiraka karar veremiyorum. Latife yazmayı bırakacak, yazdıklarına zihnen devam ettiği gözlerinin ve yüzünün manasından anlaşılacaktır. Latife, elem büyük bir mürebbiyedir. Bana da neler ne hakikatler öğretiyor. Bir hakkı hayat sahibi olabilmek için evvela sıhhatli olmak lazımdır. Bilhassa dimağ ve his meselesi mühim. Maalesef ben hem manen hem maddeten hastayım. Çok mustarip bir haldeyim. Biraz susar, neredeyse bir fısıltı halinde arkasını getirir. Bütün bunlara sebep olan o adam, Latife leitmotivi hafifleyip dağılacaktır. İstanbul, Beşiktaş iskelesi, gündüz. Geçme, koltuğunun altında gazete tomarı, elinde bir Cumhuriyet gazetesi, boyacılara doğru koşarak gelen müvezzi çocuğa yapılıyor. Müvezzi, haydi Cumhuriyet, akşam vakit, havadis yazıyor, tekkelerin kapatılacağını yazıyor. Martı çığlıkları, vapurun düdüğü, şehrin rabarbası ve gerilerden ölüm leitmotivi. İskele civarında sıra boyacılar, geride iskele, boyacılara doğru bağırarak gelen müvezzi çocuk, önde ayakkabısını boyatan Ziya Hurşit Bey, iskeleye doğru boyacılar ve diğer papuç boyatanlar. Ziya Hurşit yakınına gelince müvezzi çocuğa seslenir. Versene bir akşam. Müvezzi işinin ehli hemen gazeteyi uzatıyor, parayı alırken bir kere daha bağırıyor. Haydi yazıyor, tekkelerin kapatılacağını yazıyor. Ziya Hurşit sakin bir tavırla gazetenin birinci sayfasını önüne açacaktır. Gazetenin ilk sayfasında Gazi'nin Bursa'da etrafında halk ve devlet ricali ile bir resmi, üstünde başlık. Gazi Hazretleri Bursa'yı teşrif ettiler. Gazetenin üstüne Bursa'daki karşılayıcı kalabalığı arasında Laz İsmail Bey'i gösteren bir görüntü bindiriliyor. Laz İsmail ağzının kenarında dudağına yapışık sigarası, gözünün birini dumandan kısmış, başında bir kasket, dudaklarında müstehzi tebessümü. Ziya Hurşit dişlerinin arasından fısıldar gibi, hadi be Laz İsmail, göster kendini. Ölüm leitmotivi devam ediyor. İstanbul, Kadıköy, Abdülkadir Bey'in evi, salon, gece. Hava lodos, görünmeyen denizin sahile çarpan dalgaları işitiliyor. Pencerede rüzgarın ıslıkları, geride ölüm leitmotivi. Geçme koltuğun üstündeki gazeteye yapılıyor. Bu daha sonraki bir nüsha. Gazi elinde makas, yanında beyazlar giydirilmiş bir kız çocuğu, devlet ricali bir açılış yapmaktadır. Geride fabrika binası görünür. Çevresinde halk onu alkışlıyor. Fotoğrafın başlığı, Gazi Hazretleri dokuma fabrikasının küşadını yaptılar. Kamera gerileyip doğrulunca gazeteyi tek eliyle kıyısından tutan Abdülkadir Bey'in eli ve karşısında oturan Şükrü Bey kadra giriyor. Abdülkadir Bey asabi, hay Allah belasını versin, Laz İsmail'miş de kapalı çarşıyı soyan adammış da. Şükrü Bey'e dönerek, ham hom şaralop, kuşu gene kaçırdı. Ziya Hurşit ne diyecek çok merak ediyorum. Ziya Hurşit'in sesi müstehzi. Ne diyecek? Zorla köpek ava gitmez. Hem Şükrü Bey hem Abdülkadir Bey sesin geldiği yöne dönüyorlar. Onların arasından Ziya Hurşit şapkasını çıkarıp giriyor. Bir yandan da konuşuyorlar. Abdülkadir Bey biraz bozulmuştur. Sen burada mıydın? Hiç duymadık. Şükrü Bey kadehine davranıyor. Ümidi kesmiştim ben. Ziya Hurşit aradaki alçak masa üzerine kurulmuş çilingir sofrasına başka bir iskemle çekerek oturuyor. Yüzünde o müstehzi ifade hep işin alayında gibidir. Ziya Hurşit Bey, gıyabımda atıp tutuyordunuz öyle mi? Assusar kadehine rakı koyup, ne Yusuf istedi ne o. Bursa bir şehri meçhul. Sabık Ankara valisi Abdülkadir Bey'in evi derli toplu bir ev. Duvarlarda aile fotoğrafları, vitrinli büfe, zamanın salon konforu, rakı sofrası mütevazı. Abdülkadir Bey kızgın sesini gittikçe yükselterek, ''Masraf neye bali oldu farkında mısınız? Sarı Paşa tenezzühe çıkmış gibi Bursa'yı dolaşıp gidiyor.'' Ayağa kalkarak, ''Ankara neticesiz, Bursa neticesiz. Yapamayacaksak işi ehline bırakalım. Zira yalnız değiliz.'' Şükrü Bey mahcup, ''Cavit Bey kibar adam, garp terbiyesi almıştır. Hissiyatını ısrar etmez. Cambolat öyle mi? Dün yazıhanede bana açtı ağzını, yumdu gözünü.'' Telefonun zili dışarıdan dalgalar, geride ölüm leitmotivi. Abdülkadir Bey telefona doğru gidiyor. Haksız diyebilir misin? Ahizeyi kulağına götürür. Buyurun, kimi aramıştınız? Ben Deniz'im efendim. Kime muhatap oluyorum? İsmi aliniz lütfen. Abdülkadir Bey birden değişir, yumuşar, ahizeyi eliyle kapatarak ötekilere alçak sesle telefondaki şahsı tanıtır. Abdülkadir Bey, maliyeci Cavit Bey. İstanbul, Teşvikiye, Cavit Bey'in evi, salon, gündüz. Cavit Bey telefonla meşgul iken salonda Kara Kemal Bey ile İstanbul mebusu İsmail Canbolat Bey ayaküstü tartışıyorlar. Daha ötede bir koltuğa yan gelmiş Sare Efe Edip Bey sigarasının dumanlarını halka halka üfleyerek onları dinlemektedir. Cavit Bey ahizeye, meselenin vüs'ati ve ehemmiyeti nazarı itibarı alınırsa, dermayan ettiğiniz mucip sebepler meseleyi hafife aldığınızı gösterir. Ne demek Bursa Laz İsmail için bir şehri meçhul idi? Göndermeden evvel buna vakıf değil miydiniz? Karşı tarafı dinlediği esnada sigarasını yakacaktır. Sonra dumanlarla birlikte ahizeye konuşuyor. Cavit Bey bezgin ve sıkılmış. Her ne hal ise Bursa teşebbüsü muvaffakiyetsizlikle neticelenmiştir. Halbuki ittihatçıların da terakkiperverlerin de istikbali bu meselenin haline bağlı. Biraz soğuk. Akşamlarınız hayır olsun efendim. Cavit Bey telefonu kapadıktan sonra sehpadaki içki bardağını alıp sigarasının dumanlarını ardı sıra bırakarak salona yürüyor. O yaklaştıkça Kara Kemal Bey ile İsmail Canbolat Bey'in tartışmaları netleşecektir. Kara Kemal Bey, suikastın siyasi muhtevası nedir? O tevellür etmedi. Ziya Hurşit müphem bir intikam peşinde görünüyor. İsmail Canbolat Bey asabi, hakikat şu ki hali hazırda biz, evvela suikast sonra kabine mi yoksa her ikisi aynı anda mı onun münakaşasıyla vakit kaybetmekteyiz. Koltuğa yan gelmiş dudaklarından duman halkaları salıveren Sarı Efe Edip Bey'in yanındaki koltuğa Cavit Bey gelip oturur. Düşünceli, aklı başka yerde içkisini yudumluyor. Kara Kemal Bey daha sert, ne münasebet, fevkalade mühim bir münakaşadır. Sarı Paşa'nın tasfiyesi büyük boşluk yaratır. O boşluk anında muteber zevatla doldurulamazsa suikast boşa gider. İsmail Canpolat Bey, ne boşluğu yahu? Ali Fuat Paşa İstanbul'u, Karabekir Kazım Paşa Ankara'yı o dakika eline alacaktır. Tartışma rabarbaya dönüşür. Camlarda lodosun uğultusu, gerilerden ölüm leitmotifi. Sarı Efe Edip Bey koltuğunda doğrulur, Cavit Bey'e eğilerek basit bir şeyden söz edermiş gibi gevşek ve rahat bir sual tevcih eder. Sarı Efe Edip Bey, Cavit Bey, naçizane sorabilir miyim? Daha yaklaşır. Biz bu davayı neden İzmir'de halletmeyi düşünmüyoruz? Cavit Bey duraklar. Yüzünde önce belirmiş olan müstehzi tebessüm silinir. O da Sarı Efe Edip Bey'e eğilir. Mütecessiz, sizce bu mümkün midir? Sarı Efe Edip Bey mütebessim. Hem de suhuletle. Abidin'le ben mahalli teşkilatı yaparız. Ziya Hurşit takımıyla gelir. Eliyle ateş eder gibi yapıyor. İşi bitirir. Sarı Efe Edip Bey sonra susar, tebessümünü genişleterek ilave eder. Sarı Paşa'nın ayağı İzmir'den eksik olmuyor ki. Bugün değilse yarın. Pencerelerde pancur aralıklarından lodosun uğultusu sürüyor. Ölüm leitmotivi de. İzmir, pasaport limanı, eski liman, gündüz. Seyri Sefain İdaresi'nin iki bacalı, dört direkli ünlü Gül Cemal vapuru rıhtıma kıçtan bağlamıştır. Merdivenlerini indirmiş yolcu boşaltıyor. Limanın sandallarına binen yolcular rıhtıma çıkıyorlar. Bavul, sepet, hurç curcunası, erkekli kadınlı çocuklu, yolcu ve karşılayıcı kalabalığı. Limanda istimbotların gürültüsü, martı çığlıkları, kalabalığın rabarbası. Rıhtıma yanaşan sandallar, içlerinden birisi en öndedir. Yanaşınca ellerinde bavul ve çantalarıyla üç kişi iniyor. Ziya Hurşit, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf. Ziya Hurşit sandalcıyı öderken Gürcü Yusuf geçmekte olan bir faytona seslenecektir. Gürcü Yusuf Bey, hey arabacı bu tarafa. Arabaya biniyorlar. Ziya Hurşit arka koltuğa yerleştikten sonra arabacıya kumandayı veriyor. Ziya Hurşit arabacıya, kemer altına çek, Ragıp Paşa Oteli'ne. Fayton, rıhtımdaki yolcu karşılayıcı otomobil araba kalabalığı arasından konak istikametinde uzaklaşıyor. İzmir, Konak, Kemeraltı Çarşısı, Ragıp Paşa Oteli, gündüz. Ragıp Paşa Oteli'nin tabelası. Fayton, otelin kapısı önünde durmuştur. Atlar huysuzlanıyor. Faytondan inip otele giren üç yolcu, otelin kapısı önünde çarşaflı bir kadın dilenci. Çarşının rabarbası, uzaktan bir ezan sesi, atların aksırığı, uzaklaşırken nal sesleri. Yolculuğa girince araba hareket edip kadri terk ediyor. Otelin resepsiyonu. Eski tarz otel, Gürcü Yusuf Bey resepsiyon bankosunda gerekli evrakı dolduruyor. Onlar geridedir. Daha önde Laz İsmail Bey ile Ziya Hurşit Bey alçak sesle konuşuyorlar. Laz İsmail, başına bir kasket uydurmuş, dudağına yapışık sigarası, gözünün biri dumandan yarı açık, müstehsi. Ziya Hurşit, yakışıklı, mağrur ve kendinden emin. Laz İsmail Bey, ne vakit buluşulacak? Ziya Hurşit Bey, telaşa mahal yok. Hele temas kurulsun, buluşmak kolay. Siz istirahatı müteakip, kemer altını bir gözden geçirin. Resepsiyonda işini bitiren Gürcü Yusuf Bey, elinde odanın anahtarı yanlarına gelir. Gürcü Yusuf Bey, bu İzmir bayağı pahalı beyim. Laz İsmail'e, çıkıyor muyuz? Laz İsmail Bey Yusuf'a, evet. Ziya Hurşit'e ayrılmadan, sen nerede kalıyorsun? Ziya Hurşit, Gaffarzade Oteli'nde. Alçak sesle ciddi, sakın ola ki oraya gelmeyesiniz. İzmir, Kemeraltı, Gaffarzade Oteli, gündüz. Kemeraltı kalabalığı, şapkalı, kasketli erkekler, başı açık hanımlar, fayton, otomobil trafiği. Çarşının rabarbası, araba ve otomobil sesleri, gerilerden ölüm leitmotivi. Otelin lobisi, lobide geniş bir maroken koltuğa yayılmış Sarı Efe Edip Bey, dizlerinin üstünde bir gazete. Sigarasından bir nefes çektikten sonra başını arkaya devirip dudaklarından duman halkaları çıkarıyor. Otelin girişi, elinde çantasıyla Ziya Hurşit Bey giriyor. Kapısı önünde müdüriyet yazılı bir odanın kapısı açıktır. Hafifçe tıklatıp içeriye dalıyor. Ziya Hurşit Bey az sonra otel müdürü Abdullah Efendi ile birlikte çıkıyor. O göbekli, yelek cebindeki cep saati altın köstekli, bektaşi bıyıklı bir adam. Tombul ellerinde iri taneli kehribar bir tesbih. Sırıtarak Ziya Hurşit'i lobideki Sarı Efe Edip Bey'in yanına getiriyor. Abdullah Efendi Edip Bey Ziya'yı gösterip, "Beyefendi işte zat-ı alimizin beklediği misafir." Ziya Hurşit başını eğerek, "Sabık Lazistan mebusu Ziya Hurşit. Size selam ve bir de mektup getirdim Edip Bey." Sarı Efe Edip Bey yer gösterip, "Buyurun oturun." Abdullah Efendi'ye, "Abdullah Efendi, çocuklara söyle, şerbetçi Kadir'den iki şerbet kapıp gelsin." Abdullah Efendi uzaklaşıyor. "Baş üstüne beyim." Sarı Efe Edip Bey mendiliyle terini siliyor. Sıcaklar erken bastırdı. Ziya Hurşit'e önemsemezmiş gibi, "Tütün mevzu ile alakadardınız galiba." Ziya Hurşit iç cebinden zarfı çıkarır. Uzatırken manalı manalı bakıyor. İmalı bir ses tonuyla cevap veriyor. "Evet, mevzumuz o iş." Sarı Efe Edip Bey mütecessiz ona doğru daha da eğilerek soracaktır. "O işi burada yapabilecek misiniz?" Az susar. "Nasıl olacak?" Zarfı yırtıyor. "Adamlarınız müsait midir?" Ziya Hurşit Bey başıyla işaret ediyor. "Siz hele mektubu okuyunuz." Sarı Efe Edip Bey kısa mektuba bir göz gezdirir. Ziya Hurşit o esnada sigara yakıyor. Mektubu bitirdikten sonra Sarı Efe Edip Bey Ziya Hurşit'e dönüp geniş geniş gülerek fikrini açıklayacaktır. "Şükrü Bey, Abdülkadir Bey, bunlar benim Refiki Aziz'im." Az susar, mendiliyle terini silerek, "Esasta mutabıkız lakin muvaffak olunsa da olunmasa da firar zaruridir. Bunun için biz bir adam bulduk. Tanışmanız lazım." Birden yüzü gülüyor. "Hah, şerbetler de geldi." Kahveci çırağı görünüyor. Askısında üstü tabaklarıyla örtülmüş iki bardakta Kadir Usta'nın şerbetleri. İzmir, Karşıyaka, Papaz, Deniz Bostanlısı, gündüz. Karşıyaka sahil boyu. Atlı tramvay Papaz istikametinde ilerliyor. Sol taraf deniz, körfez, uzakta İzmir. Sağ taraf Bağlık Bahçelik, seyrek yalılar. Atlı tramvayın raylardaki vınıltısı, atın nal sesleri, vatmanın kırbacı şaklıyor. Ayrıca kuş cıvıltıları, kumrular, gerilerden ölüm leitmotivi. Açık yazlık tramvayın gerideki son iki sırasına Sarı Efe Edip ile Ziya Hurşit, arkaya Gürcü Yusuf ile Laz İsmail oturmuştur. Diğer yolcular ön tarafta Sarı Efe Edip izahat veriyor. Sarı Efe Edip, adı Şevki. Kırtikos Şevki derler. Giritli demek. Teknesiyle Sakız'a gider gelir. Hali süddem kaçakçı canım, fevkalade yiğit oğlandır. Ne vakit işimiz düştüyse bizi mahcup etmedi yani. 43. ayrımın sonu. Sayfa 525.